Ayrım 4.
Ve sanki çağları seke seke atlıyor ve sanki asırların üstünden kanat çırpıyor, anlattığı insanlık ülkesinin tam orta yerine kendini koyarak bütün filozofların gözlerine kadar gidiyor, hiç tanımadığım şeyler anlatıyordu. Hayatının soluğunun önünde sahiden oynayan bu adam bazen hiç olmadık bir anda ağlayacak gibi oluyor, yüzünü kitaplarına dönüp öylece kalıyordu. Bütün gizi elleriydi. Gerçekten elleri cam kavanozlu itinayla korunmuş ve sanki her gün pudralanmış gibiydi. Söylediği gibi bu ellerin dışarıda kayalıkları döven dalgalarla, ağaçları deviren rüzgarla, dağın yamaçlarına tırmanıp ne varsa söküp peşinden sürükleyen ırmakla ve ırmağın her iklim deveran eden gürültüsüyle hiçbir ilişkisi yoktu. Bu eller boğuşuyordu. Diz kapağı oturduğu yerde ani refleksler ileri atılıyor, ızdıraplı bir dirençle yalvarırcasına ayaklarına yapışıyor, durdurmaya çalışıyordu. Ve aniden gözlerini bir noktada düğümlüyor, ayağa kalkıp kaburgalarını katlar gibi, omuzlarını kilitler gibi bir şeyler yapıp ezberinden gür ve donuk şiirler okuyor. Birçoğunu bir kağıda yazıp ezberlemeye çalışıyorum. Gören bizi sanır deli, hahay, usludan yedir delimiz heyecanım. Elleriyle tempo tutup her haliyle coşup duruyordu. Bir zaman sonra çözdüm gizini bu ellerin. Güzel Sanatlar Akademisi son sınıftan yıllar önce ayrılmak zorunda kalmıştı ve o fırça tutan eller silah tutmuştu. Biliyordum akreplerime oynuyordu bu eller. Hiçbir şey sormamıştım ona. Bir tablo getirdi önüme. İsa'nın elleri kanıyordu. Pasta çiviler kocamandı ve yerde upuzun yatan bir çocuğun göğsü sarı çiçek doluydu. Elinde bir silah vardı. Bana kitap özeti çıkartmasını, günlük tutmasını, ev ödevi verip makale, deneme yazmasını öğretti. Bütün kitap raflarını önüme döküp hiç tanımadığım ve anlamadığım o yazarların kitaplarını tek tek tutuşturdu elime. Yazarlar, kelimeler ve ülkem üzerine ilginç bileşimler kurmayı öğreniyordum. Toprağı, kültürü, sanatı ve tarihi yeni baştan bambaşka bir dille anlattı. Yeniden atlarımızı eğerledik. Kitap sayfalarından atlayarak bu ülkeyi bu sefer sahiden fethettik. Neler var günlüğümün sayfalarında? Kültürün olabilmesi için dağın başındaki insanları büyük şehirlerde hazırlanan kültür tabletleriyle uyutarak, onlara kendi doğru bildiğimiz şeyleri şırınga ederek hiçbir şey yapamayız. Yalan söyler, kendimizi aldatırız. İnsanların bu toprakları yoğurmaları gerek. İnsanların karınları doymalı, soğan ekmek misali. Hep bu cümleyle bitiriyor konuşmasını. Karınları doymalı, bütün hikayemiz bu kadar. Karnı doyan insan kendi düğününü kendi yapar, kendi türküsünü kendi söyler, kendi yarasını kendi sarar, kendi acısıyla kendi güreşir. Ve bir zaman sonra bu insanların efsaneler yaratan türkülerini, oyunlarını, sevinçlerini görürsün ve dersin ki bütün bunların yaratıcısı kimdir? İşte bu toprağın kendisidir. Bavuluna kitaplar doldurup falan kasabaya memleketimin öğretmeniyim diye giderek güya bu insanlara çağdaş rüyalar anlatıp vatan şiirleri okuyan insanların haline gülüyor, dalga geçiyor, utanıyor bu insanlardan. Kim kime anlatacak diyor, toprağın insanları mı, büyük şehir insanları mı? Çok geçmedi, ilkel toplumlara ait birçok kitap tutuşturdu elime. Avustralya yerlilerinden, Afrika'nın ilkel kabilelerine, Kızılderililere kadar geniş ve derin bir dünyaya uzanıp hayatımın hiçbir döneminde öğrenemeyeceğim kadar şeyler öğrendim. Akreplerimin rengi değişiyordu. Gömleğimin, ayakkabılarımın, şehrin rengi başkalaşıyordu. Kelimeler Tanrı'nın gerçek adıydı ve nice sonsuzlukların anahtarıydı onlar. Abimden kalan kitapları, İsa'nın hayatını en az 5 defa okuduğumu, akreplerimi anlattım ona, çılgına döndü. Öğreten, anlatan, karşıdan konuşan Vural abi gitti, yerine benimle kafa kafaya verip tartışan bir insan geldi, gurur duydu benimle. İnsan ve hayvan davranışları üzerine birçok şey anlatıp yeniden kitaplar uzattı bana. Onun da kızıl delilileri vardı. Bütün düşleri bu hikayeler üzerine kurulmuş. Bir kızıl delili reisi olan Oturan Boğa'yı anlattı. Oturan Boğa sayesinde ilkel dediğimiz insanların uygar toplumlarla trajik kavgasını öğrendik. Oturan Boğa'yı Amerikan başkanı ile görüştürmek üzere büyük şehre getirirler ve sorarlar. Kızıl Derililer neden böyle modern cadde ve evlerde oturmak istemiyor? Oturan Boğa cevap verir. Bir tarafta simit yiyen üstü başı perişan çocuklar, diğer tarafta güzel elbiselerle oturan çocuklar gördüm. Bunlar da beyaz adamın çocukları, bunlar da beyaz adamın çocukları. Bu nasıl oluyor? Biz her şeyimizi bölüşürüz. Sonra rahipler Kızıl Derililerin kiliseye niçin gelmediklerini sorar. Oturan Boğa, sizler kilisede Tanrı'yı tartışıyorsunuz. Bizim bir manitumuz var ve biz onu hiçbir zaman tartışmayız der. Barış görüşmelerine çağrılan Oturan Boğa, bütün siyaset bilimcileri ve uygar çağlarımızı titretecek masumlukta bir konuşma yapar. Biz bir zamanlar bütün bu toprakları Manitunun bize bağışladığını sanıyorduk. Ama sonra gördük ki Manitu bizden başka beyaz adamı da yaratmış. Beyaz adamları da Manitu yarattığına göre bu topraklar hem beyaz adamların hem de bizim. O halde bu topraklarda beyaz adam ve kızıl deliler kardeşçe oturmalıdır. Vural abim toprağa olan bağlılığımızı bir kuşun coğrafyasına, iklimine olan içgüdüsel bir ilahi tutkunluğuyla anlattı bana. Bu tutkunluğun ilahi bir şey olduğunu, teoriyle, kurumla, kitapla anlaşılmayacağını ve insanın yüreğinden hiçbir şekilde silinemeyeceğini söyledi. Yeni yeni ütopyalar ürettik, kurumları parçaladık, demokrasiler kurduk, yaratılmış her şeyi ilkel ve saf haline getirmek için çırılçıplak soyduk. İki büyük ütopyamız vardı. Biri kabulsüz ideoloji, diğeri açık yönetim. Kabulsüz ideolojimize göre hiçbir yasamız, dogmamız, kabulümüz yoktu. Kucağımız ve kollarımız herkese her şekilde açıktı. Açık yönetimimiz ise devlet ve millete ait her şeyin aleni ve ulu orta yapılmasını gerektiriyordu. Anayasanın ilk maddesini değiştiriyorduk. Devlet, hükümet ülkede cereyan eden her şeyi halka anında bildirmek zorundadır. Hiçbir gizli kapalı görüşmeye tahammülümüz yoktu. Hiçbir gizlilik affedilir cinsten değildi. Böylelikle ezilmenizin önüne geçemeyeceksek de kaldırılmamızın önüne geçebilirdik diyorduk. Hiç beklemediğim bir zamanda 3 bavul kitabını bana teslim edip bir gün öğretmenle aniden kayboldular. Gitmeden birkaç gün evvel kafamı kurcalayan Naci'nin söylediği şeyleri sormaya cesaret ettim. Çamlık'ta Telsizler Tepesi'nde çırılçıplak geziyormuşsun abi dedim. Yalanlamadı, doğru dedi. Tabiatın ortasında hiç kimse görmeden çıplak gezmeyi çok seviyorum. İnsan kendini başka türlü hissediyor dedi. Nihayetinde akreplerin ve Cinci İbrahim'in boynumdaki muskası ve Vural abinin verdiği kitaplarla baş başa kaldım. Dününü öğreniyorum. Yine durduk yere kolum çıktı. Dalmışken şöyle bir yerlere mi tutundum? Birileri çekiyor, sürünüyor muydum? Beni döver Hazreti İsa döver. Çok kötü döver. 50 yaşında bile altımı ıslatıp bütün çocukluğumu koklayacağım. Böyle böylelerin afacan zamanları böyle böyle bir hikaye. Ateşin bittiği ağaç, gittiği gömlek gökten yanaklarıma inerdi bir şeyler. Doku ve suydum. Camdan dişlerim vardı. Kuru soğan dişliyordum. Dilim değiyordu. Dilim süslü bir Malezya çiçeğiydi. Zeytini tanırdım. Ekmeği koklardım. Boynum çimen kokardı. Kara kalem mehtaplarıma birlikte çıkardık. Diken korkusu, ısırgan korkusu, dün tortusu. Bulutuma batıyordum. Çığlıklarla düşerdi badana. Civcivlerin yolları üşüşen Çinlilerdi. Derim yağmur tüterdi, kollarımı gererdim. Vıcık vıcık konuşurlardı. Kurt adamlara karşı silgim vardı. Bir ben kuyruklarını görürdüm. Uzanamadı ellerim. Sırtımda taşıdım bu ikonu. Biliyordum ellerim güm diye patlayacak. Parıldayan ve çatırdayan çılgınlığın buzdan saygısıyla dövüldüm. Dalgaların gelirken getirdiği ses değil, çekilirken bıraktığı ses. Bu bir Hint terazisi, duyuyor musun? Hazlarım nerede benim? Etimde nane yok. Bir avuç ceviz içi ve kara yemişti memelerim. Hey ayvalar, ayvalar. Neredesiniz ayvalar? İşte orada kaymalar. Bir gün biter kaymalar. Sonra gördüm. Hey hunlar, meme mi olur bunlar? Bıldırcın, yarasa, Bizans, Pontus, hamsiköy ve sütlaç. Bu son parmağım benim, örtüyorum kapını. Sus ışık, dur ışık, öpüyorum nur ışık. Tarlalardan tarlalara, nerelerin nerelerinde ayaklarım. Yürüsün çam iğneleri, ellerim ceplerimde bir tüklük daha kovaladım. Dönsün toprak, dönsün, yine gelsin. Bunlar dedeler, bunlar türbeler. Şimdi konuşun kızlar, manastırının yokuşları yok muymuş? Şu aşağılarda olacak, mahallenin bütün kadınları milyonlarca hamsiyi boğazlıyor. Bu ırmak Zigana'dan neler sürükler, Maçka'da nerelere dokundu. Şimdi denize neyi anlatır? İşte sonra bir çocuk ıslıkla piyade marşını çalıp ormana daldı. Sen yaratılmış en büyük kurtsun. Emredildi sana oku ve dokun. Buğday başaklarını yeniden toprağına göm. Yer gök tepinsin, topları ateşleyin. Hey mancınıklar! Felek çarkın neymiş be? Yerin altlarından geliyor rüzgar. İzini sürüyor Tanrı. Çoğalacak, bitecek, çoğalacak, bitecek. Dalgalar ipini kopartacak. Sandalın memelerinde kalacak. Bak güzelim, şafakları toprağa öper, sabahları şiini bırakır ve kalkar eteklerinden öğleye başına dolanır. Ve yağmurunu bırakır gider bulutlar. Toprak kayarmış, heyelan olurmuş, değil güzelim. Toprak peşinden gitmek ister bulutların, dizleri çözülür gidemez. Ve işte şu Jersey inekleri gibi böğrüme bir sopa yiyince anlarım yokuşun yalnızlığı neymiş. İlk geceler uykuyla uyanıklık arası kapımızda kırılan şarap şişelerinin şangırtısıyla irkiliyor, ne yapacağımızı şaşırıyor, annemle birbirimize sarılıyorduk. Panik ve korku dolu gecelerde şişeler kapımızda kırılmasa bile rüyamızda büyük bir ses duyuyor, soğuk terler irkilip uyanıyorduk. Ve sonra şarap şişelerini kapımızda parçalayan adamın naraları hep aynı saatte kapımızda duyulmaya başladı. bitmedi bu naralar. Cümle komşu bizi dinledi. Çok geçmedi, anneme aleni küfürler yapmaya başladı. Utancımız, rezilliğimiz, argo küfürler ve tuhaf görüntülerle sabaha dek devam etti, bitmedi. Annem çaresizlikler içinde Naci'nin ayağını sıran fare gibi önüne gelen her şeyi hırsından ısırıp içinden bir şeyleri dindirmeye çalışıyordu. Ama ben dayanacak gibi değildim. Ya susturmalıydım bu adamı ya da bu evi terk etmeliydim. Kapıya fırladığım her vakit önümü kesti annem. Bana küfrediyor, seni ilgilendirmez deyip kelepçeliyordu beni. Günlerce devam etti didişmemiz. Annemi bırakıp hiçbir yere gidemeyişim, önce kızgınlık, sonra çaresizlik ve sonra garip parodilerle seslerin yaşadığı bir labirente doğru yaklaştırdı beni. Camlara yumruk atmasını, odamda jiletle göğsüme ve kollarıma çizikler atmasını, annemin yakalarına yapışmasını ve ona küfretmesini ve kafamı duvarlara çarpmasını öğrendim. Ne halin varsa gör, ben gidiyorum deyip kapıya fırladım. Ardından nankör diye bağırıp kapının eşiğinde sırtımdan mızrakladı beni. Meryem'in tasviri paramparça oldu. Bu kelime en kutsal yerimden yaraladı beni. Yağmurun ve rüzgarın bitmediği fırtınalı bir gece, selviler başında dikildikleri mezarları çöpçü süpürgesi gibi süpürürcesine yerlere eğiliyorlardı. Bildiğimiz o tanıdık yağmur tükenince Tanrı hırsını alamıyor, denizi elleriyle kaldırıp üstümüze döküyordu. Cinnete yakalanmış kuduz iki yarasa gibi işte böyle bir akşamda annemle sokağa adamın peşine fırladık. Elimize geçirdiğimiz taş ve sopalarla adama saldırdık. Çamurdan üç adam olduk. Bütün mahalle siperde bizi izliyor. Çamurda kayıyoruz, düşüyoruz, adamı sürüklüyoruz. Annemin üstü başı açılıyor, örtmeye çalışıyorum. Bizi seyreden pencere diplerine koşuyor, onlara küfürler savuruyoruz ve tekrar adamın üstüne çullanıyoruz. Kaya parçalarıyla paramparça ediyoruz adamı. Ama o adam sadece gülüyor. Kayalar bedenine indikçe masum ve çaresiz gözlerle korkusuz şövalye farelerin gibi bize bakıyor. Annem bu masum bakışlara dayanamıyor. Elinde koca bir kaya parçası Tanrı'nın peşine düşüyor, göklere ve duvarlara saldırıya geçiyor. Allah olsan yapar mısın? Allah değilsin. Görüyorsun, sen yapıyorsun bütün bunları. Üç çamurdan adam iki bekçiyle sürüklenerek karakola götürülüyoruz. Annemin üstünü topluyorum, eteğini düzeltiyorum, bütün bakışlardan korkuyorum. Adamın elinde tornavida varmış. Annem bir iki yerinden derin yaralar aldı. Annem karakolun kapısında yıkılıp kalıyor. Bekçiler çuval kaldırır gibi annemi kaldırıp bir jipe bindiriyor ve hastaneye kaldırılıyor. Adam hala gülüyor. Bakışlarını yüzümden indirmiyor. Yıllar önceden gayet iyi tanıdığım o hücreye atıyorlar adamı. Genç bir polis yanıma geliyor. Şikayetçi olsanız da pek bir şey yapamayız delikanlı. Bu çakal senin baban olur. Ne yapabiliriz ki? Olamaz Tanrım. Beklediğim Tanrı bu muydu? Bu mu benim babam? Ben bir küçük yazarım, canım isterse yazarım. Bu bölüm yazarı tarafından çıkartılmıştır. Hastane Bahçesi, Sonsuzluk Dansı. Bir akşamüstü Tuna'yı geçen peçenek atlıları gibi köylü kadınları dört nala şehre girdiler. Rüzgardan uçuşan atlıları, yün çoraplarının üstüne kadar çektikleri şalvarları, peştemalleri, ağızlarını ve burunlarını örttükleri yaşmaklarıyla çok yukarı köylerden geldikleri belliydi. İşinden gücünden yorgun argın evlerine dönmekte olan halk bir an neye uğradığını şaşırdı. Atlar büyük meydana girerek bütün yolları kestiler. Bir anda bütün meydanda hiç kimse kalmamıştı. Meydanı dört döndüler. Döndükçe atkıları, peştemalleri rüzgarda uçuşuyor, halk panik içinde korkuyla kaçışıyordu. Meydanı çevreleyen apartmanlardan çığlıklar yükseliyordu. İnsanlar yüksek yerlerden kendilerini betona fırlatıyordu. Bir kemençe sesi bütün meydanı doldurdu. O yana sürmene, kızlar diğer fermene. Fermenenin altında iki kuduklu meme, dişledim kuduğundan, bağırdı nine nine, aldım kaçtım ormana, kestim parmacığımı. Ayılanlar, bayılanlar, saçlarını yolup istedik çığlıklarla betonun üstünde kendilerini yerden yere atanlar. Yaşlı bir dede, sakin bir sesle, sıcak ve taze simitlerini bayılanların üstüne tek tek koyuyordu. Atlılardan biri diğerlerinden ayrılıp ortaya geçti. Meydana döndükçe bir çamaşırını daha çıkartıp rüzgara bırakıyordu. Nihayet atın üstünde çırılçıplak kaldı. Bütün atlılar etrafında dört dönerken uzun dalgalı saçlarıyla büyük bir çeviklikle atından inip parke taşlarının üstüne garip parodilerle atıyla boğuşmaya başladı. Belki de başka bir şeydi. At her şeyiyle erkek, o dişiydi. Kale burçlarında ateşler yakıldı. Dalgalar sur bedenlerine çıkmak için büyüdükçe büyüyorlar, daha hırçın, daha azgın bir şekilde şehrin betonlarına saldırıyorlardı. Yorgun düşen at, gözlerinden ateş fışkırırcasına son bir defa daha kişneyerek şaha kalktı ve ağır kütlesini betona bırakıp öylece kaldı. Sırtında mavzerleriyle köy delikanlıları, daha iri atlarla ve neşeli naralarla meydana gelip, bütün kadınları tek tek atlarının terkisini atıp geldikleri dağlara doğru uzaklaştılar. Bir o kadın çırılçıplak atın başında kendini yerden yere atarak beline kadar inen dalgalı saçlarını yoluyordu. Teni su gibi berrak ve ışıldıyordu ve hiçbir yeri kanamıyordu. Uyandım. Bugün hastaneye anneme gitmeliydim. G'ye süt ve yoğurt mu atıyorlar? Doğum yapan kadından çıkan sonu toprağa gömüp etrafında mı dönüyorlar? Söylendiğinde unutulan dualar mı söylüyorlar? Bir şaman köyünde miyiz? Kuşlar ordular halinde göçüyor. Siyah bir kazak giyip kimse çıkmadan sokağa çıktım. Dün akşam da hastaneye almadılar beni. Bir müddet hastane kapısında gezindim. Uzaktan uzağa peştemalli köylü kadınlarını seyrettim. Bahçenin köşesinde mısır ekmeğine, tereyağı, telli peynir ve bahçeden acele koparılmış bir tutam maydanozu katık ediyorlardı. Ne olduysa burada oldu. Üç dolu minibüs hastane kapısında aniden boşaldı. Neye uğradığını şaşırmış, üstü başı düzensiz bir yığın insan hastaneye saldırdılar. Genç bir çocuk ölmüştü. Kadınlı erkekli grup saçlarını başlarını yolup kendilerini yerden yere atmaya başladılar. Çığlıkların hiçbiri bilindik değildi. Bir çığlıklar şenliğiydi. Kimse kimseyi tanımıyor. Görünmez birileriyle kavga ediyorlardı. Herkes herkesten habersiz başlarını betona vuruyordu. Herkes kendinden hiç beklenmedik reflekslerle, belki de hiçbir zaman kendisinin de bilmediği ve tahmin etmediği hareketlerle müthiş bir kıyamet dansına başladılar. Bu kadar ağlayacak, yırtınacak ne olabilir? Genç bir delikanlı ölmüş. Kulaklarımı kapatıyor. Koridorlardan koridorlara kaçıyorum. Gitmiyor sesler, kurtulamıyorum. İnsanlar sahiden çıldırıyor. Ölüm Allah'ın emri. Niye bu hazımsızlık? Kime küfrediyor? Kiminle boğuşuyorsunuz? Kadınlar etlerini çimcikliyor, kopartıyor mu? Erkekler merdivenin basamaklarına kafalarını vuruyorlar. Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlarsa sahiden yapıyorlar. Böğürtüler, yırtınmalar, tepinmeler, hırıltılar. Bir zaman sonra bütün çevreye bulaşıyor. Durduk yerde içten gelen bir patlamayla kendimi kaptırıyor ve ağlamaya başlıyorum. Şimdi kudurana kadar kendimi onlar gibi parçalamam mı gerekiyor? İçimde ne varsa şu insanlar gibi duvarlara çarpıp, kopartıp, fırlatıp, yolmak, vurmak istiyorum. Ama sadece ağlıyorum ve herkesi sakin sakin seyrediyorum. Aralarında dolaşıp yüzlerine, gözlerine daha yakından bakıyorum. Bu hengamenin içinde dakikalar sonra gözlerim bulanık suyunda bir oltaya yakalanmıştı. Kendini paralayan bir kadının düşen çorabı ilişiyor gözüme. Hıçkırıklarımdan vazgeçmeyerek bilinmeyen bir çekici güçle yaklaşıyorum kadına. Beyaz tenini, berrak su gibi tenini seyretmeye koyuluyorum. Saçını yolan kadın birden irkilip, önce eşarbını ve sonra normal ve sıradan insanlar gibi çorabını çekip lastikle sıkıca bağlıyor. Ve bir an bana bakıyor. Ve yine başlıyor sonsuzluk dansını. İşte ne olduysa orada oldu. Müthiş bir fotoğraf çekti zihnim. Dünyaya ait bir fotoğraf. İnsanlar etinizi görmesin, kadın eti. Utanıyoruz. Dışarısı hala insanlar. Sadece bir tılsım, gerçek bir sır yakalamıştı zihnim. Kapıcılar, doktorlar, hemşireler tencerelere fırlamış, uygarlıklarının bütün donukluğuyla hastane kapısındaki bu didişmeyi izliyorlardı. Ve bu hengamenin yanı başında bir kadınla bir sarhoş kendi alemlerinde kavga edip yerlerde sürünüyorlardı. Polisler ayırmaya çalışıyor, araya giriyorlar, nafile. Kadın ellerini dizlerine koyup yerlere kadar eğilip bütün gücüyle bağırıyor. Tarla da senin olsun, bahçe de senin olsun, tamam dürüzü, eşek de senin olsun diyor. Duruyor, derin bir nefes alıyor. Polisler kadına yapışıyor, tekrar bağırıyor. Tamam dürüzü, eşek de senin olsun. Böğürtüler bahçenin ve hastanenin kuytu duvarlarına çekilip saatlerce devam etti. Kaşı gözü patlamış bir yığın genç delikanlı geldi hastane önüne. Birinin ağzı parçalanmış, birinin kaşı yarılmış, birinin kulağı şişmiş. Yaralarına rağmen hepsi neşeli ve aralarında birbirlerinin yarılmış, morarmış, şişmiş yerlerini göstererek dalga geçiyorlardı. Torpak başan dedi biri. Falan dökenliydiler. Yaşlı amcanın elinde kolum kadar iri ve kolum kadar uzun bir sopa gördüm. Bir cirit sopasıydı bu ve hastanenin arkasındaki eski sahada cirit oynamak için falan dökenden gelmişlerdi. Aralarına katıldım bu neşeli ve yaralı insanların. Ayaküstü atılan dikişleri seyrettim, tuhaf oldum. O günün gecesi kendisini ezilmiş ve pörsümüş bir şişko patatese benzettiğim kapıcı dayı ile müracaatta sabahladık. Sen o karının çocuğu musun dedi. O karıyı tanıdım, annem olurdu. Evet dedim usulca. Hastanenin izbe yerlerinden ve loş koridorlarının derinliklerinden diğer arkadaşları birer ikişer çıkıp geldiler. Ben de onlara ayak uydurdum. Masa tenisi seyreder gibi başımızı çevirip yanımızdan geçen kadınların, hemşirelerin popolarını seyrettik. Sözü kapıcı dayım aldı. Türk siyasi hayatının bütün liderlerine küfrettiler. Bütün politikacılar puş ve ibneydi. Fevzi Çakmak hariç, ahlak bozulmuştu. Kadınların istisnasız hepsi orospuydu. Hepsini dümdüz edip paneli tatlıya bağladık. Ve sonra hayatımın en ilginç mizansenlerini yakaladım. Saatlerce öylesine hiçbir şey konuşmadan duvarları seyrettik. Sadece duvarları. Şempanzen dikkatlerle arada bir parmağımızla baldırımızı kaşıdığımızı, şöyle yüzümüzü sıvadığımızı saymazsak robot gibi duvarları seyretmenin tılsımını öğrendim. Nihayet eski bir gazete geçti kapıcı dayımın eline. Bütün gazeteyi 3 saniyede okudu. Nedense bir mahkeme ilanına kafayı taktı, defalarca okudu. Küfretti, bağırdı, sonra yoruldu, tekrar okudu. Sonra dirseklerinin altına gazeteyi koyup başını öne eğdi ve küfürlerini mırıldanarak öylece kaldı. Gecenin derin sessizliği merdivenleri patır patır inip "Gördüm onu, gördüm" diye heyecanlı ve titrek çığlıklar atan teknisyenin sesleriyle yırtıldı. Kapıcı dayım birden kendini sesin geldiği yere doğru attı. Teknisyenin yakasına yapışıp "Vallahi mi bak yalan söylüyorsan" diye çocukça çıkıştı. "Nerede?" "Çay ocağının altında" dedi teknisyen. Bütün katlara telefon edildi. Müjdeli haber hastanenin bütün koridorlarına ulaştı. Gece personeli 2 dakika içinde toplanmıştı. Herkes herkesliğinin işe yaramazlığını unuttu ve herkes önceden planlanmış gibi görevini biliyordu. Luna Park'a giren çocuklar gibi çay ocağına girdiler. İnanılmaz o an gelip çattı. Kedi büyüklüğünde bir fare bacak aralarından koridora kaçtı. Kaçarken müthiş bir küfür ve o kadar sert bir tekme yedi. Merdiven başları ve koridor ağızları acele tutuldu. Zavallı şövalyem kılıç arslanın orduları önünde çaresiz kalan haçlılar gibi kaçacak delik bulamadı. Hemen herkes bir tekme vuruyor, böğründen koca fare leş gövdesiyle duvarlara, camlara, kapılara çarpıyor ve bir müddet baygınlık numarası yapıp tekrar kaçmaya koyuluyor. Eski Türkler göçebeyken çevgan mı oynardı, kapıcı dayım süpürge sopasını cirit değneği gibi maharetle kullanıyor, farenin böğrüne yerleştiriyordu. 1 dakika içinde terlediler. Formaları çıkardılar, nihayet farenin leşi spot ışıklarının altında göründü. Farenin karnından ikinci bir kuyruk çıktı. Mozaiğin üstünde koyu renk bir iz bırakarak topal bir karga gibi bir müddet sürükledi kendini. Şövalyen fazla dayanamazdı. Kararını verdi ve kendini bıraktı. "Numara yapıyor pezevenk" dedi kapıcı dayım. Sopayı bir daha geçirdi böğrüne. Kuyruğundan tutup hastanenin arka bahçesindeki çöplüğüne doğru kafileler halinde yürüdük. Bir müddet kedilerin gelmesi beklendi. Sonra kedilere şaşırtmaca yapılarak fareyi ters istikamete fırlattı. Kedilerin bu kadar süratli ve çevik olması için farenin ölmüş olması mı gerekiyordu? Din atlı akınlarda çocuklar gibi şen, sigaralar yakıldı. Formalar giyildi ve geri döndük. Daha önceki fare müsabakaları yad edilerek dört dörtlük bir sohbete başlandı. Sohbet baltacının çadırında seyrederken dalmışım.